Evet, mahalle takımında yine sizlerle beraberiz. Bu bölümde yanımda Berkin var. Merhaba Berkin.
Merhaba.
Evet, Berkin'le bugün aslında özel bölüm yapacağız. Hazır böyle milli takım arasındayken dedik. Hani milli maçları konuşup boş boş futbol konuşacağımızı dedik. İnsanların ufkunu açacak, insanları bilgilendirecek bir şey yapalım dedik. Ben de aklıma gelen futbolcu arkadaşım Berkin'le beraber bir futbol kuralları, değişen futbol kuralları programı yapalım dedik. Belki nasıl gidiyor, iyi misin? Futbol nasıl gidiyor abi?
İyiyim. Futbol şu an duraksamada çünkü bizim liglere ara verildi. Biliyorsun amatör futbolda. İşte yakında daha geçen bir hafta önce bizim de seminerimiz oldu. Hatta orada da süper amatörle birinci amatör kurası da çekildi. Ve takımlara ve futbolculara bu değişen kurallarla ilgili bilgi verildi. Çünkü yani profesyonel futbolda bile bu kuralları bilmeyen o kadar çok insan var ki. Yani
Abi yani senle az önce şey konuştuk konuşurken bu kuralları hani bu kuralların bazılarını zaten sezonun içinde öğrendik. Hani
aynen.
işte şey, teknik direktöre kart çıkaralım. Mesela Okan Buruk'tan öğrendik. Okan Buruk işte kart
Evet.
gördü de benim üzerimde deniyorlar dedi. Hani
Evet.
vesaire işte bu şey barajı marajı falan mesela ben Audi Cup'ta öğrendim. Audi Cup'ta Fenerbahçe izlerken öğrendim. Baktım Emre Belezoğlu'nun karşısında sadece Bayern Münihler mesela. Aa dedim.
Aynen.
Hani şey zaten biz de göre göre öğreniyoruz. İşte böyle futbolcuları sunuyorlar abi. Onun dışında televizyona çıkıp veya işte başka bir yerde çıkıp değişen futbol kuralları bu seyirciler böyle izleyin diyen yok.
Aynen
O yüzden sen de buradasın abi. İlk
öyle.
kuralla başlıyorum.
Evet.
Sen dedin ki oyuncu değişikliği ilgili bir kural var. Nedir abi bu değişiklik?
Önceden biliyoruz ki oyuncu değişiklikleri sahanın yani dördüncü hakemin yanından yapılıyordu. Ne kadar uzakta olursa olsun. Oyuncu mesela hatta bu kuralı daha iyi kullanabilmek için ya mesela kendini değiştirileceğini anladığında sahanın
Uzağa
öbür
gidiyor.
tarafına gidiyordu. Mesela 1-0 kazanan bir takım 89. dakikada oyuncu değiştiriyor. Oyuncu da çakallık yapıp çizgiye gidiyor. Profesyoneller de bunu daha hani bu kuralların daha iyi olması için oyuncunun haksızlığa yani takımın haksızlığa uğramaması için oyuncunun değişiklik yapıldığı anda kendine en yakın noktadan çıkmasını zorunlu kılıyor. Yani mesela örnek veriyorum. Real Madrid-Barcelona maçı var. Barcelona 1-0 önde dakika 89. Real Madrid bastırıyor. Barcelona oyunu sağlatmak için oyuncu değişikliği yapacak. Oyuncu korner çizgisine veya herhangi bir saha çizgisine en yakın neredeyse oradan çıkmak zorunda. Bu tabii zorundalığı şu şekilde. Oyuncu eğer sakat değilse yani oyuncunun hani sedye ile götürülmesi hariç oyuncu sakat değilse kendine en yakın noktadan çıkmak zorunda. Eğer çıkmıyorsa, kural ihlali yapıyorsa hakem ona uyarı hariç sarı kart veya kırmızı kart verme özgürlüğüne sahiptir.
Peki yani mesela şimdi oyuncu çıktı. Atıyorum işte köşe gönderin oradan çıktı bir daha sahaya girdi. Bu da kural ihlali mi oluyor yine?
Tabii canım.
Değil mi?
Hakem kartını yine gösterecek. Oyuncu çıktıktan sonra o taraftan yürüyerek yedek kulübesine gelecek.
Tamam abi süper açıkladın. Out ve ceza sahası kuralı demişsin. Bana az önce
Aynen.
bunu açıkla istersen.
Out'ta şöyle bir şey vardı. Kendi takım oyuncuları Out'ta ceza sahası içinde topla buluşamıyorlardı. Yani kaleci out kullanacağında iki defans oyuncusu kenara açılır. Topları ceza sahası dışından alırlardı. Bu kuralı neden kaldırdıklarını bilmiyorum. Yani bize açıklamasını şu şekilde yaptılar. Ya bilmiyorum bana pek mantıklı gelmedi. Kalecilerin ya uzağa out atamadıkları için yani amatör futbolda özellikle amatör futbol için gelmiş bir şey olabilir bu. Kaleciler bazı kaleciler uzağa out atamıyorlar. Yani ceza sahası dışına pas atsa sıkıştırıyorlar diğer oyuncular. Yani o yüzden böyle bir kural getirmişler ki kendi takım oyuncuları ceza sahası içinden topu rahatlıkla oyuna başlayabilsinler diye. Bu kuralda şöyle bir şey var. Diğer takım oyuncuları ceza sahası içine gelemez. Karşı takım oyuncuları, rakip takım oyuncuları. Aynen.
Yani tam o şey, son cümleyi kurmasan soracaktım ne farkı var diye. Tam son cümleyi kurdun. İçerik ceza sahasına rakip takım giremediği sürece mantıklı olabilecek bir değişiklik bu da en azından.
Aynen.
Yani.
Aynen.
Hakem atışları ile ilgili değişiklik var.
Rakip takım oyuncusu zaten eğer ceza sahası mesela kaleci auto kullandı. Rakip takım oyuncusu ceza sahası içindeyken topu bilip aldı. Tekrarlanıyor atış.
Anladım. Tamamdır. Hakem atışları ile ilgili bir değişiklik var dedin abi. Onu da açıkla istersen.
Hakem atışlarında şöyle bir değişiklik var. Birincisi önceden eski yani geçen sene kurallarda top hakeme çarptığında oyun devam ediyordu. Yani hatta böyle atılmış bilirsiniz eski zamanlarda bir Beşiktaş maçında hakemin attığı gol bile var.
Evet çok saçmaydı.
Aynen. Ya bu kuralı getirmeleri bence güzel olmuş. Çünkü oyunun kaderini tamamen değiştiren bir şey bu. Rakip yani atağa kontra atağa çıkan bir takım yani gol atabilecekken hakeme takılabiliyor. Uzun top atıyor hakeme çarpıyor. Belki sağ kanattan gidecek gol olacak. Bu kural şöyle değişmiş. Hakeme çarpan toplarda hakem topu alıyor. Topu atan takıma topu veriyor. Ya klasik mesela şey olarak mesela bir oyuncu sakatlandığında hakem oyunu durdururdu ya.
Aynen.
Atak kimdeyse onun ayağına verir. Atak kimdeyse onun ayağına. O şekilde. Aynı o şekilde. Topu atan takımın oyuncusuna, topu atan kimse aynı şekilde ona topu veriyor ve başlıyor. Bunda da hakem atış sırasında şöyle bir şey de var. Artık şöyle bir zorunluluk geldi buna da. Önceden mesela hakem atış yaptığında diğer oyuncular hani kendine verileceğini bildiği halde hani yanında bekliyor biliyordu diğer takım oyuncuları.
Aynen.
Hani yakın bekli. Artık o kurallarda da şöyle bir şey var. En az 4 metre rakip takımın uzaklıkta olması lazım. Topu alan takımdan.
Ama bu da yine sonuçta bazı şeyleri çözmüyor yani. Atak kesildiyse atak kesilmiş oluyor. Aynen. Oluyor. Ya belki de kontra atan çöpe gidiyor yani. Hani ya top sende kalıyor olabilir ama.
Bunda işte en büyük etkisi hani bu atılan hakemle goller veya bir takım atağa çıkarken hakeme topun çarpıp ceza sahası içinde diğer takımın önüne düşüp onun gol atması gibi şeylerde biraz daha hani yarar sağlıyor.
Aynen öyle abi. O zaman geçelim penaltı atışındaki kaleci kuralına. Zaten bunu yani birçok futbol izleyen insan aşina olmuştur herhalde yani. Çünkü bütün penaltılar özellikle Fenerbahçe Galatasaray maçında o kadar penaltı gördük ki onu izleyenler aşina olmuştur abi. Sen ne diyorsun? Bize açıkla istersen bunu yine.
Aynen penaltı atışlarında önceden kalecinin çizginin üzerinde veya çizginin gerisinde olması gerekiyordu. Kale çizgisinin tam üzerinde veya gerisinde olması gerekiyordu. Artık bu değişti. Penaltı sırasında kalecinin ayağı çizginin gerisinde kesinlikle olamaz.
Gerisinde?
Gerisinde olamaz. Gerisinde? Eskiden gerisinde olması gerekiyordu. Şu an kalecinin ayağının bir adım önde veya çizginin üstünde olması gerekiyor. Tam olarak.
Bu da zorlaştırıyor penaltı atmayı aslında.
Aynen öyle.
Ya atanlar için zorlaştırıyor. Mesela şey vardı bu Süper Kupa maçını izledin mi? Şeydeki İstanbul'daki Vodafone Arena'daki Liverpool Chelsea maçını.
Evet evet hatta
aynen,
kadın hakem hata yaptı.
Aynen orada bir son penaltıda mıydı galiba değil mi? Öyle bir
son penaltıda.
Penaltının birinde bir problem olmuştu. Mesela sence hatırlıyor musun? O kurala uygun muydu değil miydi mesela?
Kurala uygun değildi o. Hatta hakem 120 dakika 90 dakika yetmedi bayan hakem. Kadın hakem. 90 dakika yetmedi. 120 dakika boyunca mükemmel bir maç yönetti. Hatta penaltıların hepsinde de mükemmeldi ama son penaltıda hatası vardı ve bu yüzden hatta çok eleştirildi. Aslında çok saçma bir şey.
Abi orada belki de hani şey olmadı. Yani yani yapamadı onu. Hani hazır o işte şey penaltı kurtarıldı değil mi? Kurtarıldı o penaltı sanırım.
Aynen.
Hani penaltı kurtarıldı ve Liverpool sevinirken belki de onu yapamadı o an. Yani bilemiyorum ben de.
Aynen. Yani rehavete bunu, kapılmış olabilir. Kurallar unutulmuş olabilir.
Bunu fark etmemiş olma ihtimali çok mantıksız geliyor bana. Fark etmiştir ama o an yapamamıştır. Şey tepki verememiştir belki.
Aynen.
Olabilir yani. Çünkü evet. Sonuçta işte kadın hakemler hala dünyanın birçok yerinde böyle yüksek atmosferli maçları yönetmiyorlar.
Aynen.
Ondan dolayıdır diye düşünüyorum ben.
Evet öyle.
O zaman taç atışlarına geçelim abi. Taştan nasıl bir kural değişikliği var?
Taç atışlarında şey taçı kullanan takımın oyuncusu mesela taç atışında yaklaşıyordu. Arkasındaki rakibi de onun arkasına dayıyordu. Yani 30 santim de olsa 1 metre de olsa geliyordu yanına. Artık taç atışlarında rakibin en az 2 metre uzaklıkta olması lazım.
Ha.
Böyle bir kural değişikliği var. Aynen.
Güzel.
Yani ortalama hakem tabii onu metreyle ölçmeyecek ama hakem mesela çok yakınsa oyuncu düdüğünü çalıp biraz daha geriye çekilmesini söyleyecek. Taş atış kullanan takım daha rahat başlayabilmesi için.
Yine bir adım falan sayar en kötü yani. Öyle bir şov getirilir.
Aynen.
Atağa çıkan takımın elle oynaması demişsin bana. Burada nasıl bir değişiklik var?
Aynen. Bu kural yani amatör futbollarda pek işe yaramayacak. Çünkü amatör futbollarda var yok. Üçüncü ligde de yok. Profesyonelde ikinci lig, birinci ligde yok. Bu da işte yüksek klasmandaki maçlar için Şampiyonlar Ligi olsun, normal Türkiye, İngiltere, Fransa olsun, Almanya olsun. Var kullanan liglerde olacak. Bu şöyle bir şey. Şimdi diyelim ki kaleci out'u başlattı. Kaleci atışı oldu veya herhangi foul oldu. Maç bir şekilde başladı. Maç başladıktan sonra aynı takım oyuncusu, atağa çıkan takım oyuncusu diyelim ki orta sahada topla buluştu. Top yanlışlıkla eline çarptı. Oyun devam etti. Hakem bunu görmedi.
Evet.
Devam etti. Atağa geçtiler. Sağ kanattan geldiler. Orta yaptılar. Gol oldu. Nizami bir gol. Ama pozisyonun gerisinde orta sahada yanlışlıkla top eline çarptı. Yanlışlıkla bile olsa, kasten olmasa bile VAR'a gidiliyor. Eğer top eline çarptığı tespit edilirse bu gol iptal oluyor.
Ya peki mesela VAR bu pozisyonu en başından beri mi inceliyor?
Aynen. En başından. Zaten VAR hakemleri maçı izlediği için. Yani işte, VAR hakemleri orada bir elle çarpma olduğunu hani görebilirler. Şey,
ha işte onu diyeceğim. Mesela hani şey çok uzun pozisyon oldu. Yani top kaleci attı orta sahada 10 dakika oynandı. 10 dakika değil. 3 dakika oynandı. Sonra ileri gitti. Bir daha geri geldi. Ve en sonunda gol oldu. Hani toplam 5-6 dakikalık bir sekans oldu orada.
Top oyundan çıkmadığı sürece dışarıya taca falan. Eğer golle sonuçlanırsa top 5 dakikada oyunda kalsa 10 dakikada oyunda kalsa VAR hakemleri onu gördüğü için hakem golden sonra oyunu durduruyor. VAR hakemleriyle konuşuyor. VAR hakemleri bakıyor. Topla oynanan sürede elle oynanmış mı? Hani o pozisyonu zaten direkt geri dönüyorlar. Hakeme iletiyorlar. Hakem geliyor. VAR'da izliyor. Eğer zaten VAR hakemleri el olduğuna karar verirse hakemin izlemesine gerek yok. Tereddütte kalırlarsa hakem geliyor bunu izliyor. Eğer elle oynama varsa kasten bile olmasa bu yanlışlıkla ayağından hani bazı şeyler olur ya top ayağına çarpar bir anda eline gelir istemsiz bir şekilde.
Aynen öyle.
İstemsiz bir şekilde olsa bile kesinlikle gol iptal oluyor.
Tamam abi. Yani
ve elle oynama da şöyle bir değişiklik daha oldu. Mesela Maradona'nın elle attığı goller, gol daha doğrusu Neymar'ın zamanında elle attığı gol.
Messi'nin
attığı da
var.
Elle atılan gollerde yine VAR'da top yanlışlıkla bile çarpsa eline kafasından böyle 10 santim kafa vuruşuna çıktıktan sonra ya eliyle mesafesi 10 santim bile olsa yanlışlıkla eline çarpsa o gol iptal ediliyor. Ya elle gol atılan goller tamamen iptal oluyor.
Şu şey vardı mesela abi işte, ceza savunma yapan takımda mesela ceza sahası içinde herkes böyle elini vücuduna bitiştirir ya savunma yaparken. Evet. Hani mesela orada elin 30 santim açık olma kuralı falan getirilmiş galiba. Öyle bir şey duydun mu? Yani işte 30 santim diyorum, 30 derece falan böyle açık olabiliyor.
Ya onu bize açıklamadılar. Belki de amatör olduğundur bilmiyorum.
Şeyde görmüştüm o... yani. İşte şu Fenerbahçe Galatasaray maçındaki o bir sürü penaltıdan biriydi böyle. Hani adamın ev böyle tam şey 90 derece değil böyle mesela. Yarım açık ama penaltı vermişti. O 30 derece açık falan diye demişler. Bir de şey var bu. Vücuttan sekip ele çarpmayla ilgili değişiklik var mı? Bunu duydun mu?
Dediğim gibi şeyde defans yapan oyuncularda yani bildiğim kadarıyla hatırladığım kadarıyla kasten olmasa bile eline top çarptığı anda penaltı diyebiliyorum.
Tamam, süper.
Yani hani eli kapalı olduğunda penaltı değil ama çok yakın olsa bile penaltı olduğunu biliyorum. Ne kadar doğru bilmiyorum ama öyle hatırlıyorum. O tamam. Defans yapan konusunda tam emin değilim.
Tamam, şeye geçelim. Teknik direktörlere kart olayına geçelim abi.
Evet, teknik direktörlere kart olayı. Teknik direktörlerde şöyle bir zorluk getirildi ona. Teknik direktörler normalde yedek kulübesindeki oyunculara pek hani hakim olmasa da umrunda olmuyordu. Şöyle bir şey var, artık teknik direktör oyunun içindeki oyuncularla birlikte yedek kulübesindeki oyunculara da hakim olmak zorunda. Şöyle bir şey var bu kuralla ilgili. İlk başta teknik direktörler mesela hakeme itiraz ettiler. Çok fazla işte şey yaptılar. Kavga ettiler, dövüş yaptılar. Hakem önceden ne yapıyordu? İşte uyarmaya çalışıyordu. Şöyle bir şey söyleyeyim. Mesela Fatih Terim diyelim. Baskın bir teknik direktör. Onun karşısına böyle biraz daha tecrübesi eksik bir hakem geldiğinde hani Fatih Terim şöyle düşündü. Lan bu kim zaten, ben bununla hani konuşurum, altıma alırım.
Hakem biraz pasif. Hakem
böyle uyarıyordu. Biraz pasif kalıyordu. Artık öyle bir şey yok. Çıkarıyor sarı kartını Fatih Terim'e. Fatih Terim direkt hiçbir şey anmadan geliyor kenara oturuyor. Eğer konuşmaya devam ederse ikinci sarıdan kırmızı veya direkt kırmızı kartını verebiliyor. Yani bu hakemlerin biraz daha rahatlık sağlamasına neden oldu bu kural.
Ama yine açıklayacaktır hakemlerin... yani. Biz de biliyorsun Fırat Aydınus falan diye bir hakem var. Böyle yani gidiyor açıklıyor böyle tiyatroyla hani.
Aynen.
Yo hocam şöyle falan. Halbuki açıklaması hiç gerek yok.
Aynen. Yani sen direkt ne yapıyorsun? Bundan sonra... dediğim gibi hiç böyle açıklamaya falan gerek yok. Hiç konuşmasına bile gerek yok. Direkt sarı kartını veya kırmızı kartını çıkarabiliyor.
Yani maçın süresi akıyor. Adam orada sohbet ediyor.
Aynen.
Yani.
ve bu kuralla ilgili şöyle bir şey daha geldi. Normalde yedek kulübesindeki oyuncular mesela diyelim ki maç oynanıyor. Dakikası fark etmez. Herhangi bir takım atağa çıkıyor. Kendi takımları veya karşı takım. Yedek kulübesinden bir top atıldı sahaya veya herhangi bir cisim atıldı, krampon atıldı, bir şey atıldı oyunun durması için. Oyun durduruluyor ve yedek kulübesinde bunu atan kişi tespit edilemezse, hani kimin attığını hakem eğer görmüyorsa burada VAR'a gidilmiyor. Eğer burada görmüyorsa kimin topu veya herhangi bir cismin sahaya atıldığını, burada teknik direktöre yine ceza veriliyor. Sarı kart veya kırmızı kart. Uyarı yok. Sarı kart veya kırmızı kart teknik direktöre kesiliyor. O yüzden teknik direktörün yedek kulübesindeki hakimiyetini de biraz zorlaştırıyor bu kural.
Aynen. Yani,
yani yedek kulübesine de hakim olması gerekiyor.
Tamamdır. Ve son kuralımız baraj kuralı dedin abi. Onu da açıkla istersen. O da yine dediğim gibi çok fazla gördüğümüz bir kuraldı. Açıklarsan süper. Bakalım.
Baraj kuralında şey barajda tabii bu kuralda barajda en az 3 kişi olmak zorunda. Eğer barajda 2 kişi varsa rakip takım oyuncusu gelip baraja girebilir.
Hmm.
Ama barajda en az
3 kişi varsa,
barajda en az 3 kişi varsa rakip takım oyuncuları baraja en az 1 metre uzakta durmak zorunda. Daha önce bozuyorlardı barajı, şey yapıyorlardı. Hani istediği gibi etkileyebiliyorlardı. Şimdi baraja 1 metre uzağında, önünde veya arkasında olmaları veya yanında olmaları gerekiyor.
Şu şey peki dahil mi 3. kişiye? Bazen hani böyle barajın altına bir oyuncu yatıyor ya.
Rakip takım oyuncusu.
Yok aynen. Yok şey savunma yapan takımın oyuncusu. Alta yatıyor evet. Mesela.
Mesela 2'ye 1 yatıyorsa barajı da bitişik olmadığı için tabii ki de baraja girebilir rakip takım
anladım,
oyuncusu.
Anladım.
Ama 3 kişi varsa isterse altına yatsın rakip takım oyuncusu giremez.
Anladım. Yani zaten muhtemelen oraya her zaman 3 kişi de tutup kimseyi sokmayacaklar o zaman.
Yani
ben de sokmam yani.
Aynen.
Ama bizim aklına başka gelen kural yoksa birkaç dakikada güncel futbol muhabbeti yapalım diyorum. Ondan sonra bitirelim. Var mı başka kural?
Başka yok. Bu kadar değişik.
O zaman bir sana güncel birkaç soru sorayım. Yani şimdi transfer dönemi bitirdik biliyorsun. Bizde maçlar transfer yapmak için oynanır. Hani transfer dönemi gelsin diye maçlar yapılır. Ya ben evet. De işte FM oynarken falan mesela transfer dönemi gelsin diye sezonu bitiriyorum yani. O yüzden şimdi sana şeyi soracağım. Transfer dönemi sence en iyi geçen takım hangisi oldu abi? Bütün eksiklerini kapatan sence hangi takımda?
Yani açıkçası ben şunu söyleyeyim, Beşiktaş taraftarıyım. Bence transfer döneminde en iyi transferi yapan takım, yani en iyi transferleri yapan takım Galatasaray'dı. Ama şöyle bir şey var ki bence Galatasaray bu transferleri yaparken ya çok fazla risk aldı. Çünkü Galatasaray'ın yani aldığı oyuncuların maaşları belli. Verdikleri paralar belli. Yani Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne güveniyor. Belki de ligde alınabilecek tek bir şampiyonluğa daha güveniyor. Ama Galatasaray'ın grubu da çekildi. Real Madrid var grubunda. Paris Saint Germain var.
Yani orada üçüncü olması lazım zaten. Başka bir şey olamazsın yani.
Aynen Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nden elde edeceği bir gelir var. Tamam katılım geliri var. Ama Galatasaray şimdi ligi de alamazsa Galatasaray bence büyük bir sıkıntıya düşecektir. Yani şampiyonluğu alamazsa Galatasaray'ın sıkıntıya düşeceğini düşünüyorum. Bu maddi açıdan ki zaten Galatasaray'ın aldığı oyuncular da Lemina, Enzonzi ve Seri kiralık. Ya baş üçlüden yani en iyi gözükenlerden.
Ama yine o kiralıklarında bir ücreti var sonuçta. Yani
Aynen. Ücreti var.
hem maaş ayrı bir de kiralama ücretleri var. 1,5 milyon, 1,5 milyon gibi.
Aynen. Zaten bakıldığında bonservis bedelleri alınmayacak kadar fazla koydukları sözleşmeye.
Tabii ki öyle zaten. Ama yani şöyle olabilir mesela, ben şöyle düşünüyorum. Hani atıyorum Seri burada çok iyi bir sezon oynar, tamam mı? İşte atıyorum Inter almak ister, tamam mı? Milan almak ister. Hani biraz da
Aynen.
başarılı bir takım almak ister. Şimdi gitse işte Fulham'da mıydı şeyi? Bonservisi Seri'nin. Fulham'da değil mi?
Aynen.
Mesela şimdi Seri Fulham'a gitse şey isteyecek. 60 milyon euro isteyecek Fulham. Ne yapar abi? Galatasaray'a verir 30'u. Sen de 15'i kullan, onu al. 30'u onu bana ver
Aynen.
yapar mesela. Böyle
Aynen.
kullanılabilir. Yani onun zaten mantığı odur bence.
Aynen. Zaten önceki sezonlarda bu tekerrür etti.
Tabii. Ya
Şey
birçok
oldu.
yaşadık.
Beşiktaş'ın mesela en son aldığı Talisca olayında 20 milyon euro bir sözleşmesi vardı Talisca'nın, satın alma sözleşmesi. Beşiktaş bunu kullanmayı düşündü. Zaten Fikret Orman'ın açıklamalarında da bu var. Ama Talisca kendisi Beşiktaş'ta bir sezon daha kalmak istemedi. Yoksa Beşiktaş zaten bunu 20 milyonu gözden çıkarmıştı Talisca'yı almak için.
Ödersin 25-30'u geri satarsın. Kârına
Aynen.
bakarsın yani.
Çünkü
Ticaret.
Talisca'dan bir hani gelir elde edeceklerini düşünüyordu Beşiktaş. Ama Talisca istemedi bunu.
Bir de bu şeyde oldu. Merih Demiral olayında hani Alanyaspor yine şey 2,5 milyon euro galiba. 3,5 milyon, 3,5 milyon euroya bonservisini alıyor şeyle. Sonra hemen Sassuolo oluyor. 7'yi satıyor. Aradaki 3,5 da cebine kalıyor yani.
Aynen öyle.
Benzer bir şey onlar da yapmıştı yakın zamanda ve hani zaten bu yoksa 15 milyon euro Galatasaray yani nasıl ödeyebilir ki, ödeme ihtimali yok zaten. Tabii ki de bu tarz bir amaç için konulduğunu düşünüyorum ben de.
Aynen öyle.
Başka bir amacı yoktur onun.
Aynen. Meret Demiral deyince benim de dün bir haber gördüm. Yani bir açıklama. Kimin olduğunu bilmiyordum. Hatırlamıyorum ama şey denmiş. Juventus'un aldığı oyunculardan işte Merih Demiral'ın o şey Delight'ın bonservis ücreti ne kadardı onu tam hatırlamıyorum. 85 miydi?
Aynen öyle bir şey. 75-80 bir şey.
Aynen 85 milyon euroya hani Merih Demiral sanki 85 milyon euroya alınmış bir oyuncu da Delight 15 milyon euroya 17 milyon euroya alınmış bir oyuncu gibi geliyor demişti.
Evet, zaten olay şudur yani hani Juventus böyle bir modele de çok alışkın bir takım değil. Hani Melih gibi adamı işte 3-5 milyon alıp parlatacak bir olay değil. Genelde Juventus parlamış oyuncular alır. Yani
Aynen öyle.
kendi altyapısından çıkan oyuncular haricinde parlamış oyunculara para verip alan bir kulüp yıllardır. Hani o yüzden delik transferi tam onların istediği gibiyken Melih biraz fırsat transferi gibi oldu. Yani Melih bildiğin fırsatı gördüler abi.
Aynen.
Yani Juventus'un kaç milyon aldığı açıklanmadı galiba. Orada yani resmi bir açıklama olmadı Sassuolo'dan Juventus'a gidişi ama ya Sassuolo'ya 7 milyona gelmişti.
Aynen.
Yani o civarda bir paraya gitmiş olduğunu düşünürsek gerçekten bedava bir transfer. Yani bizim kulüplerin şey 150 bin euroya bir oyuncu alması gibi bir şey.
Aynen.
Onlar için bedava transfer. Onun dışında abi Fenerbahçe mesela Beşiktaş'ı söyledim. Beşiktaş'ı eksikleri var mı? Ne diyorsun? Mesela Galatasaray'la aynı bir açıklama yaptın. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzon'u sorayım sana.
Yani bence Fenerbahçe'yi konuşmak gerekirse Fenerbahçe kalede Altay'ı kullanıyor. Altay'dı değil mi? Yanlış
Evet,
hatırlamıyorsam.
Altay.
Yani aslında böyle şeyler benim çok hoşuma gidiyor. Genç oyuncuların oynatılması. Yani şeyde Beşiktaş'ta Güven'in oynatılması, Dorukhan'ın oynatılması olsun.
Abi
Fenerbahçe'de
bak,
kalede Altay'a güvenilmesi olsun.
genç oyuncu iyiyse oynar, tamam mı? Hani bunun bence yine genci, yaşlısı, yerlisi, yabancısı yoktur abi, değil mi? İyiyse oynar.
Aynen.
Bu çocuk Harun'dan ve Volkan'dan iyi mi? Şu anda iyi oynuyor.
Evet.
Oynar abi, o zaman çok basit. Bak olay çok basittir. Çok basittir futbol. Gerçekten çok basittir. Yani hala mesela Volkan'ın hala kontrat imzalaması konuşuluyordu işte bir hafta öncesine kadar.
Aynen.
Yapmayın etmeyin kardeşim. Yani bırakın futbolun peşini artık. Yani futboldan yıllık 1 milyon euro daha indireceğim diye en büyük Fenerbahçeli benim falan gibi beylik
Aynen.
laflarına gerek yok.
Onlar zaten futbolun değil, paranın peşindeler.
Tabii lan yani işte 10 tane futbolcu sayarız öyle paranın peşinde olan diye istersen.
Kamen'in gitmemesi mesela, gitmek istememesi.
Abi ya, hayır şimdi sen olsan gitmek ister misin Kamen'in yerinde?
İstemem tabii canım, paramı
Dersin
kazan.
abi yani 2,5-3 milyon euro maaş almışsın. Tabii ki gitmezsin. Onların açısından bakarsın öyle. Ama ben mesela Volkan açısından bakıyorum abi. Bildiğin şey. Hani ortada bir kontratı yok sonuçta Volkan'ın ve evet. Instagram'dan postlar. İşte evet. Sabah gazetesi muhabirinin hesabına 50 bin euro atıp işte kardeşim paran yattı haberi yap demeler. Aynen. Falan filan. Yani böyle şeylerle artık Türk futbolu uzaklaşmalı ya. Mesela Selçuk İnan'da da aynısını yaşadı Galatasaray.
Evet.
Selçuk İnan ne oldu ne olacak belli değil. Hemen iki tane haber çıktı. Yıllar önce Sabri'de yaşadı Galatasaray bunu. Aynen. Yani bir şekilde medya haber oluyor ve bir yıllık daha güzel bir kontrat. Yani göya parayı indirmiş. Ya onu indirmiş hali bile çok büyük para. Yani 2,5 milyon eurodan 1 milyon euroya indirmişsin parayı ve para indirdin diye reklam yapıyorsun. Sen dünyanın herhangi bir yerinde 500 bin euro kazanamazsın. Futbolcu değilsin çünkü.
Yani Türkiye'de oynuyorlar. Türkiye'de yani, maaşları biliyoruz.
Tabii yani işte dediğim gibi Sabri de yıllarca abi oynadı adam ya sürekli kontrat imzalandı oynandı kaptan dendi vesaire vesaire yani.
Ve dalga geçilmesine rağmen oynamaya devam etti.
Ya aslında bence dalga geçilmesi nedeni zaten vedalaşmayı bilememekti yani. Hani kariyeri bir ara top noktadaydı hatırlıyorsunuz. Fatih Terim'in bir önceki dönemi Şampiyonlar Ligi falan ilk 11 Ebu'ye'den falan formayı alıyordu bazen.
Aynen.
O zaman gerçekten top noktadaydı. Ondan sonra bitti yani. Futbol bitti. Zaten sağ bek biliyorsun. Sağ bek performansı mesela Gökhan Gönül'le şimdi Gökhan Gönül üzerine konuşursak Gökhan Gönül'ün ilk 10 yılıyla son 10 yıl arasında çok büyük fark var haliyle. İşte yaşlandı ve evet. İleri gidiş gelişi azaldı. Ve çok da büyük, aslında farklı bir özelliği kalmamaya başladı. Hani sıradan bir sağ bek olmaya başladı uzun bir süredir Gökhan Gönül. Hani Sabri de tam oradayken de hala oynamaya devam ettikçe abi tabii öyle paralar almaya devam ettikçe haliyle dalga geçilir.
Aynen tabii.
Haliyle geçilir.
Fenerbahçe
sol beksiz bitirdi. Ona ne diyorsun abi? Sol bek alamadan.
Ya Fenerbahçe aynen devşirme. Yani devşirmeden şey Hasan Ali'yi zaten oynatıyordu. Hasan Ali sakatlandı.
Ya biraz bence o sıkıntı oldu. Yani Hasan Ali sakatlanmış olmasaydı belki bu kadar şey olay kopmayacaktı sol bekle ilgili diye düşünüyorum.
Aynen. Yani devşirme oynatacak Fenerbahçe orayı. Yapacak bir şey yok. Çünkü elinde oyuncu yok. Ya Fenerbahçe'nin bu sezonki bence en iyi transferi bana kalırsa Vedat Muriç'ti.
Abi çok acayip oynuyor adam. Yani ben ilk geldiği gün dedim yani sıç diye çok kötü dedim yani. Tamam bu Fenerbahçe alacak adam değil diyenlerdendim ben. Hı hı. Adam böyle sırayla göt ediyor yani.
Ya açıkçası ben Vedat Muriç alındığında yani arkadaşlarıma da söylemişimdir. Ben Cagne gibi olacağını beklemiyordum zaten. Hani Galatasaray, Cagne'nin Galatasaray'a gelip hani tamam Galatasaray'da da gol attı Cagne ama birçoğu penaltıdandı. Bir sürü yani. Gol kaçırdı. Ben böyle olacağını düşünmüyordum Vedat Muriç'in. Çünkü Vedat Muriç zaten uzun süredir Türkiye'de oynuyor. Alt ligde de oynadı.
Yani ta Giresunspor'dan geldi.
Oynadı. Aynen.
3. ligden Giresun'dan beri oynuyordu.
Ve Vedat Muriç'te çok şöyle bir şey var. Ben açıkçası 2 sezon önce Vedat Muriç'in 2 sezon önce bile Vedat Muriç'in 30'lu yaşlarında olduğunu düşünüyordum.
Ay, çünkü 18 yaşına gelmiş Türkiye'ye ve hani 5 yıldır falan Süper Lig'de oynuyor işte Gençler Birliği vesaire. Hani aynen. Sürekli gözümüzün önünde olan bir oyuncu. Ondandır.
Fizik kalitesi de mükemmel. Hani fizik kalitesi de çok iyi çünkü. Ya ben geçen sene Rize'de öğrendim 23 yaşın olduğunu o zaman 23-24 yaşların olduğunu.
Evet, aynı öyle ben de öyle öğrendim yani.
Ya Fenerbahçe'nin cidden bence iyi transferlerinden biri. Hani yani şimdi Fenerbahçe'nin Vedat Muriç'i sezon sonunda 30-40 milyona satacağını tabii düşünmüyorum ama yani Fenerbahçe'nin sezon sonunda eli sıkışırsa ben Vedat Muriç'i çok rahat ya zaten genelde Arap takımlarına oyuncu satılır. Ama Vedat Muriç'in bu kalitede ben yani hani İngiltere Premier Lig ayrı bir lig zaten ama İtalya gibi liglere uyum sağlayacağını düşünüyorum. Çünkü Vedat Muriç zaten çok sert bir oyuncu.
Zaten biliyorsun bu hafta işte şey Kosova milli maçı vardı. Orada da gol attı falan. Aynen. Hemen haberlerini gördüm yani. Maçı izlemeye Lazio vesaire işte 2-3 tane de İtalyan takımı scout'u falan gitmiş Vedat Muriç izlemeye.
Aynen. Yani İtalya'da oynayabilecek kalitede bir oyuncu bence. Ya Fenerbahçe sezon sonunda bence Vedat Muriç böyle devam ederse kasasına en az 17,5-25 milyon euro arası koyar diye düşünüyorum.
Yani şimdi şöyle mesela hiçbir Türk futbolcunun artık bahanesi yok yani. Şurada Avrupa'da hiç o hayatını Avrupa'da oynamamış daha önce. Bir Vedat evet. Muriç'i gerçekten canavar gibi oynuyor yani. Adam şey yani varını yoğunu kanının son damlasına
kadar oynuyor. Orta sahaya da geliyor. Defansa da
ve
geliyor.
Hani bu adam hiç Avrupa'da oynamadan işte ancak Avrupa'da şey milli takımda sadece gol atarak onun dışında sadece Türkiye içinde oynayarak yurt dışından scout getirtebiliyor abi. Yani evet. Hiçbir Türk futbolcunun işte yabancısının vesaire konuşmasına artık şey yok yani. Siz de oynayın siz de gidin kardeşim değil mi?
Tabii canım zaten yabancı sınırlaması kalktığından beri biz dışarıya oyuncu veriyoruz.
Evet de benim mesela şeyim var. Yabancı sınırı tekrar gelecek muhtemelen biliyorsun seneye. Bir şekilde getirecekler. Geldiği gün her türlü şeyimi futbolla ilgimi keseceğim Türk futbolu ilgimi.
Aynen ben de onu söyleyecektim şimdi. Tam sen bunu söylerken. Ya eğer öyle bir kısıtlama gelirse Ya ben de yüksek ihtimalle kalitesiz oyuncuları izleyemem yani. Tarık Çamlal'a verilen paraları, kalitesiz oyunculara verilen paraları da biliyoruz yani.
Ya bir de şöyle, Türkiye Ligi'ni izlemek 100 lira abi. Tamam mı? Aylık.
Aynen.
Premier Lig için Esports alıyorum. O da 10 küsür lira, 17 lira lan.
Aynen.
Yani arada böyle bir şey var bir de. Hani dünyanın en kaliteli ligini izlemek için ve artı yanına birkaç organizasyon daha izlemek için 17 lira vereceğim. Ama burada her ay ligi izlemek için 100 lira veriyorum. Böyle bir şey olamaz yani. Böyle bir şey sürdürülemez zaten. Mümkün değil.
Aynen öyle.
Böyle bir şey mümkün değil. Yani ben de yabancı sınırı gelirse yani bir daha zaten mahalle takım falan iptal. Öyle bir program olmayacak. Ben de izlemeyeceğim yani. Yeter abi. İnsan kendisine biraz saygısı olmalı değil mi?
Aynen.
Neyse abi, güzel konuştuk. Daha fazla uzatmayalım. Yarım saati de bulduk. Evet. Berkin çok teşekkür ederiz geldiğin için. Umarım Atölye Podcast bünyesinde de diğer programlarda da veya mahalle takımında da ara ara bizde olursun. Tekrar teşekkür ederim. Dinleyenler, teşekkür ederim. Size kendinize iyi bakın. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz.
Görüşmek üzere.